Ayrım 61 ve İhtilal Altan Öymen Sayfa 647 28. Bölüm 28 Nisan'da İstanbul Üniversite bahçesinde hürriyet sloganları, her şey bahçeye gelen polis cipinin kalabalığın içine girmesiyle başladı. Yumruklanan profesör, yaralanan rektör, atlı polislerin kamçılı, yaya polislerin tabancalı müdahalesi, onlarca yaralı ve bir ölü, sıkı yönetim kararı, Çetin Altan bugün canım yazı yazmak istemiyor. Evet, 28 Nisan sabahında neler oldu? Sabah gazetelerinde tabii meclisteki bir önceki bölümde anlattığımız görüşmeler ve olaylar gerçeğe uygun bir şekilde yer alamamıştı. Tahkikat encümeninin radyoda yayınlanan yasak kararı bunu daha bir önceki geceden engellemişti. Meclisteki görüşmeler ve olaylarla ilgili olarak meclis başkanlığınca yayınlanan bildiri ise yasak kapsamı dışında sayılmıştı. Geç saatlerde açıklanmasına rağmen gazetelerin bir kısmında aynen yayınlanmıştı. Hürriyet'in birinci sayfasına bakalım. Manşette yetki kanununun mecliste kabul edildiği bildiriliyordu. Manşetin haber metninde ise TBMM başkanlığından bildirilmiştir cümlesinin altında o bildirinin Anadolu Ajansı'nca yayınlanan tam metni vardı. Yani geçen bölümde değindiğimiz tartışmalı bildirinin metni. Metinde millete, orduya ve meclise karşı açık tecavüzler taşıyan sözler sarf etmiş olduğu öne sürülen İnönü'ye meclisten çıkarılma cezasının uygulanışı içinde gene gerçek dışı bir iddia vardı. Bu ceza İnönü'nün salondan dışarı çıkarılması suretiyle infaz olunmuştur deniliyordu. Ayrıca meclisten çıkarılma cezası verilen diğer 12 milletvekili içinde benzer ifadeler kullanılmıştı. Hepsinin adları sayıldıktan sonra şöyle denilmişti. Adı geçenler salondan çıkmamakta ısrar etmiş olduklarından celseye ara verilerek kendilerine ihtarda bulunan idare amirlerinin nezaretinde polis marifetiyle dışarı çıkarılmış ve diğer cezalı mebuslar emniyet memurlarına karşı gelmişlerse de salonu terke mecbur edilmişlerdir. Oysa geçen bölümde anlatmıştık, İnönü Meclis Başkanı cezayı kürsüden bildirdiği anda genel kurul salonundan çıkıp gitmişti. Bildirideki ifadelerdeki gibi ona dışarı çıkarılması suretiyle bir infaz muamelesi yapılması söz konusu olmamıştı. Başkanın ceza yağmuruna uğrayan diğer 12 milletvekili arasında da meclisten büyük bir çatışma sonrasında polis gücüyle çıkarılan bir milletvekili vardı. Ötekilerin aynı şekilde çıkarılmaları denenmiş ama çatışmaların daha da büyümesi üzerine bundan vazgeçilmişti. Cezalı 11 milletvekili genel kurul salonundan çok daha sonra kendi kararlarıyla ayrılmışlardı. Peki iktidarın 27 Nisan'da mecliste yaşanan polis müdahalesini bu şekilde saptırmasının amacı neydi? Şu anlaşılıyordu, iktidarın yöneticileri demokratik bir devletin yönetimi için yüz karası sayılacak o cezalandırmaları ve polis baskınını kamuoyuna kendi güçlerinin göstergesi olarak yansıtmak istiyordu. O müdahalelerin demokrasiye aykırılığının eleştirilmesini umursadıkları yoktu. Onları ilgilendiren aldıkları baskı tedbirlerine karşı çıkanlara gözdağı vermekti. Kendi partilerinin içindeki ve dışındaki muhalifler arasında bunlar İnönü'yü ve yanındaki milletvekillerini bile kollarından tutup meclisten atabiliyorlar, bize ne yapmazlar havası estirmekti. O hava meclis başkanlığının o yasak kapsamı dışındaki bildirisiyle estirildi. Mecliste o gün olup bitenleri kendi kaynaklarıyla haberleştirip yazmaları yasak olan gazeteler meclis haberi olarak o bildiri metnini yayınlamak durumunda kaldılar. İktidarın kamuoyuna vermek istediği "Ben güçlüyüm, bana karşı çıkılmaz, karşı çıkanı yakarım" mesajı radyonun yanı sıra gazeteler yoluyla da hedefine varmış oldu. Peki o mesaj kamuoyunda istenilen etkiyi yapabildi mi? Yapamadığı daha sonraki olaylarla anlaşılacaktı. Meclis görüşmelerini yansıtmak gazetecilere yasak edilirken o konudaki haberleri hem de tahrif ederek bildirileştirme imkanının meclis başkanına verilmesi garabeti herkes tarafından fark edilecekti. O bildiri inandırıcılık kazanamayacaktı. Kore ve Singman R. Gazetelerin meclis görüşmeleri dışındaki haberlerine gelince, Onlardan encümen yasaklarının kapsamına girmedikleri varsayılan haberlerde gazeteler artık dikkatli davranıyorlardı. Başbakanın Tahran ziyaretini iptal ettiği haberi gazetelerde yer almış ama nedeni belirtilmemişti. Müçteba Işdı'nın DP'den istifa ettiği haberi de öyle. O nedenleri gazete okurlarının kendi tahmin güçleriyle anlamaları gerekiyordu. Milliyet Meclis haberleriyle ilgili manşetinin metninde ilk olarak Tahkikat Encümeni'nin meclisteki görüşmeleri haberleştirmeyi yasaklayan bildirisini yayınlamıştı. Kore haberleri yoluyla biraz da imalı muhalefet yapabilmişti. Dört sütun üzerine atılan Kore haberi başlığı şöyleydi. Kore'de mücadele bitti. R istifa etti. Bütün memlekette sevinç nümayişleri yapılıyor. İdariyi eline alan hariciye vekili Ağustos ayında seçimlerin yenileneceğini bildirdi. Milliyet'te ayrıca bir gün önce İstanbul'da Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği Kongresi'nin polis tarafından dağıtıldığının da haberi vardı. Kongre üyeleri Syngman Rhee'ye karşı gösteriler yapan Koreli üniversite öğrencilerine bir dayanışma telgrafı çekmek istemişlerdi. Polis kongreye bu yüzden müdahale etmişti. Milliyet o olayı da doğal olarak yasak kapsamı dışında saymış ve ayrıntılarıyla yayınlamıştı. Öteki gazetelerden bazılarının yayınları da o günün koşullarıyla kendi yayın politikaları arasında belirlemeye çalıştıkları bir çizgide ya Milliyet'inkine daha yakındı ya Hürriyet'inkine. İstanbul Üniversitesi'nde. Gelelim İstanbul Üniversitesi'nde o sabahki hareketlere. Bir gece öncesinden başlayan haberleşmeler sonucunda varılan görüş birliği şuydu. O sabahki birinci dersten sonra gençler üniversite bahçesinde toplanacaklar, yetki kanununa tepkilerini dile getireceklerdi. Fakültelerin o günkü ilk derslere katılan öğrencilerinden geceki hazırlıktan haberi olmayanlar da bunu o ders sırasında öğrendiler. Hukuk fakültesi amfisindeki ilk ders bitince bir genç bunu kürsüden de ilan etti ve öğrenciler üniversitenin bahçesindeki Atatürk heykeli etrafında toplanmaya başladılar. O günlerin yayın yasakları altında olayları izleyen ama haberleri yayınlanamayanlar bu defa gazetelerin İstanbul'daki şehir istihbaratı muhabirleriydi. Bir gün önce Ankara'daki meclis muhabirleri o durumdaydılar. Haberleri İstanbul'a geçiyorlar ama bunların hiçbiri yayınlanamıyordu. Bu defa sıra İstanbul'daki meslektaşlarındaydı. Üniversite bahçesinde öğrencileri izliyorlar, notlarını alıyorlardı. Bunları ancak 27 Mayıs'tan sonra yayınlayabileceklerdi. Biz de burada olayların özetini yazarken onların o notlarından faydalandık. İçeriye önce bir cip girdi. Üniversite bahçesinde toplananların sayısı kısa zamanda birkaç bini buldu. Hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylediler. Fakat marş henüz bitmemişken polis müdahalesi başladı. Üniversite bahçesinin içine önce bir polis cipi girdi. İçinde İstanbul'da sertliğiyle ün yapmış olan Bumin Yamanoğlu adında bir polis ve arkadaşları vardı. Cip topluluğun üzerine giderek kendisine yol açtıktan sonra heykelin etrafında bir tur attı. İçinden çıkan Yamanoğlu gençlerle kısa bir tartışmadan sonra onlardan birini yakaladı, cipe sokmaya çalıştı. Kendisi bindi, genci omuzlarından tutup içeri doğru çekti. Ama o sırada cip hareket etti. Genç cipin yanında sürüklenmeye başladı. Topluluktaki öğrenciler buna büyük tepki gösterdiler. Cip 10 metre gittikten sonra durduruldu. Sürüklenen öğrenci Ferit Gündoğan'dı. Hukuk öğrencisiydi. Etrafında toplanan gençler arkadaşlarını Yamanoğlu'nun elinden kurtarmak istediler. Yamanoğlu genci bırakmayınca çatışma çıktı. Yamanoğlu tabanca çekip havaya ateş etti. Bir panik oldu. Polisler arasından başka silah sesleri de işitildi. Öğrencilerin bir kısmı kaçıştı, bir kısmı polise karşı direnmeye çalıştı. Atılan kurşunların hepsinin havaya atılmadığı daha sonra anlaşıldı. Öğrencilerden yaralananlar olmuştu. Arkadaşları tarafından sınıflara taşındılar. Bumin Yamanoğlu da çatışmalarda darbe almıştı. O arada üniversite bahçesinin içine başka cipler girmişti. Yaya polisler de içeriye dolmaya başlamıştı. Polisin üniversitedeki müdahalelerini sürdüreceği anlaşıldı. Polisin üniversiteye bu şekilde girmesi o vakte kadar görülmüş şey değildi. Yerleşik üniversitelerimizin sayısı o sırada 3'ten ibaretti. Darülfünun'un devamı İstanbul Üniversitesi, Yüksek Mühendis Mektebi'nin dönüşümüyle oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi ve 1946'da kurulan Ankara Üniversitesi. Son yıllarda Trabzon'da Karadeniz, İzmir'de Ege, Erzurum'da Atatürk Üniversitelerinin kanunları çıkmıştı. Fakat kadrolarının oluşturulup kampüslerinin kurulması ve kuruluştaki ilk hedeflerine ulaşmaları henüz gerçekleşmemişti. Üniversitelerin nazari olarak özellikleri de vardı. Gerçi 1954 yılından sonra yapılan mevzuat değişiklikleriyle hükümetin üniversite yönetimi üzerindeki yetkileri arttırılmıştı. Ama o özellik unsurları tamamen ortadan kalkmamıştı. Polisin üniversite alanındaki bir olaya müdahale etmesi için üniversite yönetiminden izin alması gerekirdi. Acil bir durum ortaya çıksa bile bunu üniversite yönetimine en azından bildirmesi gerekirdi. 28 Nisan 1960 günkü o müdahalede bu gibi gereklerin tümü göz ardı edilmişti. Bu yüzden sadece üniversitenin öğrencileri değil, profesörleri ve yöneticileri de hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşmışlardı. Onun şokunu yaşıyorlardı. Dekan vekiline yumruk, rektöre el ense. Olayları üniversite binasının içindeyken öğrenip bahçeye koşan profesörler de öğrencilerini korumak için polislerle temas kurmaya çalışıyorlardı. Aralarına üniversite rektörü Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar ve dekan vekili Profesör Sulhi Dönmezer de katılmıştı. Fakat bahçeye gene bir ciple giren Zeki Şahin adındaki gene ünlü bir komiser onların üzerine yürüdü. Dönmezer'i eliyle itti. Dönmezer sendeleyince ona bir de yumrukla hücum etti. Hücumu sırasında profesörlere üniversiteye karşı küfürler sıralamayı ihmal etmiyordu. Olayların tanıklarının anlattıklarına göre bunu izleyen gelişmeler şöyle olmuştur. Profesör Sulhi Dönmezer'in yumruklanmasını gören rektör Profesör Sıddık Onar Zeki Şahin'in yanına koşup "Ne yapıyorsunuz?" diye sorunca Şahin ona da büyük bir hiddetle saldırmıştı. Onar'ı ensesinden tutup yere çalmıştı. Rektör yere düşerken başını çarpmış yaralanmıştı. Başından kan akıyordu. Gömleği de kanlanmıştı. Gözlüğü kırılmıştı. Zeki Şahin ise "Bunlar hep senin yüzünden. Sen kışkırtıyorsun bu çocukları." diye bağırıyordu. Sonra eğildi, rektörü yerden kaldırdı, ite kaka bir cipe doğru götürdü. 27 Mayıs'tan sonraki soruşturmalarda Zeki Şahin tanıkların anlattıklarını kısmen kabul etti. Rektöre müdahalesi için öz eleştiri yaptı. Bu manzara bahçedeki öğrencilerin tepkilerini arttırdı. Bir kısmı Profesör Onar'ın bindirildiği cipe koşup rektörlerini kurtarmaya çalıştı. Bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Polis de onlara gaz bombası yağdırdı, sonra havaya ateş etti. Rektörün bindirildiği cipin bahçeden çıkarılmasını sağladı. Cip bahçeden çıkarken saat 11.30 civarındaydı. O saatten sonra da olaylar çığ gibi büyüdü. Üniversite bahçesi polis kuşatması altına alınmıştı. Öğrencilerin dışarı çıkması önlenmek isteniyordu. Öğrenciler ise protestolarını üniversite dışında da sürdürebilmek için bahçenin dışına çıkmak istiyordu. Rektör valiye götürülüyor. Polisin cipe sokarak götürdüğü rektör Profesör Sıddık Sami Onar'ın durumuna gelince, rektör Onar üniversiteden polis cipiyle alınınca doğru emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ona cipte valinin kendisiyle görüşeceği, üniversiteden onun için alındığı söylenmişti. Cip valiliğe gideceği yerde emniyet müdürlüğüne gidip emniyetin kapısında durunca Onar cipteki polislere bunu hatırlattı. Onlar dediler ki, "Vali şu sırada bu binadadır." Gerçekten de öyleydi. İstanbul valisi Ethem Yetkiner o günkü polis faaliyetini daha yakından kontrol etmek üzere emniyet müdürlüğü binasına gelmiş, oradaki makam odasına oturmuştu. Rektör Onar'ı da orada kabul edecekti. O gün emniyet müdürlüğü binasının bir ziyaretçisi daha vardı. İstanbul Belediye Başkanı Kemal Aygün. Aygün Vatan Cephesi'ni anlattığım bölümde belirtmiştim. Demokrat Parti iktidarı sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden başlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği gibi yüksek görevlerde bulunduktan sonra 1958'de İstanbul Belediye Başkanlığı'na getirilmişti. Aynı zamanda da İstanbul'da Demokrat Parti'nin il başkanlığı görevini üstlenmişti. Yani belediye başkanlığının yanında Demokrat Parti'nin İstanbul'daki en yüksek derecedeki temsilcisiydi. Bu o dönemde mümkündü. Sıddık Sami Onar İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında vali yetkililerin huzuruna çıkarıldığı sırada oraya Kemal Aygün de geldi. İki yöneticinin de durumu Başbakan Menderes'le konuştukları anlaşılıyordu. Özellikle Aygün Onar'ın yarasıyla ilgilendi. Emniyetin sağlık ekibini getirip pansuman yaptırttı. Yarasına bant yapıştırdı. Kırılan gözlüğünü yakındaki gözlükçüye götürüp tamir ettirdi ve kendi evinden bir gömlek getirtip Onar'ın üstündeki kanlı gömleği değiştirtti. Vali Yetkiner Onar'ın bu durumda evine gitmesini ve dinlenmesini tavsiye edince Onar, "Eğer serbestsem üniversiteye döneceğim," dedi. Ve başındaki bantlanmış yarasıyla bir arabayla üniversiteye götürüldü. Öğrenciler o sırada üniversitenin Süleymaniye'ye bakan orta bahçesinde toplantılarına devam ediyordu. Rektörlerinin üniversiteye döndüğü haberini öğrenince bunu coşkuyla karşıladılar. Hele Onar tıp fakültesinin balkonuna çıkıp öğrencileri selamlayınca ona büyük sevgi gösterileri yaptılar. Rektör onlara heyecanlı bir sesle şu üç cümleyi söyledi. "Sıhhatim iyidir arkadaşlar, her şey düzelecektir. Yavaş yavaş arka kapıdan dağılırsanız iyi olur." Öğrencilerin rektörlerine sevgileri, saygıları büyüktü ama bu tavsiyesine uymaya niyetleri yoktu. Evet, üniversite bahçesinden çıkmak istiyorlardı ama dağılmak için değil, gösterilerine üniversite dışında da devam etmek için. Bir kısmı ön kapıdan çıkarak gösteri yapmak istedi fakat orası polis tarafından kuşatılmıştı. Kuşatmayı aşma girişimleri başarısız kaldı. Polis havaya ateş etti, öğrenciler taş attı ama kuşatmayı aşamadılar. Ara kapıda ise askerler vardı. Gençler bahçenin arka tarafındaki geçitlerden kuşatmayı aştılar. Bunda askerin onlara polisten daha toleranslı davranmasının da rolü vardı. Bahçenin dışına çıkabilenler Beyazıt, Cağaloğlu ve Eminönü semtlerinde gruplar halinde yürüyüp gösterilerine devam ettiler. Polis gruplara yer yer müdahale etmeye başladı, bazı yerlere barikatlar kurdu. Öğrencilerden bir grup Beyazıt Meydanı'na gitmeden önce yola çıkarken Gazetecilik Enstitüsü'ndeki büyük Atatürk portresiyle birkaç Türk bayrağını yanlarına almışlardı. Önce yan sokaklarda toplandılar. Türk bayraklarıyla Atatürk resmini ön sıralarına alarak bir kortej oluşturdular. Meydana doğru yürümeye başladılar. Sloganları hürriyetti. Hürriyet, hürriyet sesleriyle ilerlediler. Atlı polislerin hücumu. Beyazıt Meydanı'nda oraya daha önce gelen polisin bazı yolları kesmesi yüzünden üniversite bahçesine giremeyen büyük bir kalabalık vardı. Bir kısmı İstanbul'daki diğer fakültelerden gelmişti. Bir kısmı halkın çeşitli kesimlerindendi. Meydana başka yönlerden de yeni gruplar geliyordu. Bir grup Atatürk Köprüsü'nden, bir başka grup Galata Köprüsü'nden Taksim'e çıkmak istemişti. İçlerinden bir kısmı o niyetlerini gerçekleştirmişti. Ama kısa bir süre sonra bu önce polis barikatlarıyla sonra köprülerin açılmasıyla engellendi. Yani köprüyü oluşturan bölümler birbirinden ayrıldı. Köprü geçilemez hale getirildi. Köprüyü geçmek isteyip de o yüzden geçemeyenler gösterilerini Sirkeci Cağaloğlu Beyazıt'taki gruplarla birleşerek sürdürdü. Cağaloğlu yokuşundan çıkanlar vilayetin önünde polis müdahalesiyle karşılaştılar. Orada bir süre gösteri yapmaya çalıştılar, sonra Beyazıt'a doğru yürüdüler. Beyazıt meydanındaki topluluk hep birlikte sloganlar atarken bir başka müdahaleyle karşılaştı. Birdenbire meydanın kenarından bir gürültü koptu. Meydana atlı polisler girdi. Önce topluluğun bir kısmını önlerinden çekilmek zorunda bıraktılar. Sonra açtıkları yoldan geriye dönerek dört nala ilerlediler. Ellerinde kırbaçlar vardı. Kırbaçları önlerinden kaçmaya çalışanların üzerine doğru şaklatıyorlardı. Bazıları da rastgele ateş etmeye başlamıştı. Bazen havaya, bazen aşağıya doğru. Bu hücum sırasında topluluğun içinde yaralananlar olduğu yükselen çığlıklardan anlaşılıyordu. Atlı polisler meydandaki dört nala gidişlerini tamamladıktan sonra geriye dönüp aynı hamleyi tekrarladılar. Fakat bu defa öğrencilerden polislere taş atmalar başladı. Bazı atlar ürktü, şaha kalktı, meydanda park etmiş arabaların üstüne çıktı. Bazı polisler attan düştüler. Düşenler meydanı ateş ede ede koşarak geçip ileride bekleyen yaya polis grubunun arasına ulaştı. Yaya polis grubu da hareket halindeydi. Göstericilere doğru ellerinde silahlarla yürüdüler ve ateş ettiler. O grubun mermileri bitince onlar çekildi. Arkasından yeni bir polis grubu geldi. Onlar da ateş ettiler. Gençlerin bir kısmı o ateşlere taş atarak karşılık veriyordu. Bu silaha karşı taş, taşa karşı silah mücadelesi bir süre daha devam etti. Beyazıt'tan notlar. O arada o mücadelenin bilançosu ortaya çıkmaya başladı. O bilançoda gözaltına alınıp emniyete götürülenler de vardı. Silahlar ile taşlar çatışırken polislerin bir kısmı gençleri yakalama faaliyeti içindeydiler. Meydanda bulunanlardan yakalayabildiklerini, o mücadeleye hiç katılmamış da olsalar alıp polis araçlarına bindirerek merkeze sevk ediyorlardı. Yaralılar vardı, ağır yaralılar vardı ve bir de ölü vardı. Bu tablodan bazı örnekleri o zamanki gazeteci notlarından derleyerek yayınladığımız bölümlerle anlatalım. Ön safta bulunan öğrencilerden biri sağ kalçasını tutarak arkadaşlarına seslendi. ''Çocuklar taşları dikkatli atalım, birbirimizi vuruyoruz.'' Sağ kalçasında bir sızı hissetmiş, hedefini yanlış bulan bir taşın açtığı yaradır diye düşünmüştü. Yerden ikinci bir taşı almak için eğildiği vakit kuvvetinin kesildiğini anladı. Pantolonu kana boyanmıştı. Sürüne sürüne geri çekildi. ''Ben yaralandım.'' dedi arkadaşlarına. Adı Cengiz Ballıkaya'ydı. Hukuk fakültesindeydi. Arkadaşları onu alıp Bahar Pastanesi'nin yanındaki eczaneye getirdiler. O sırada eczaneden bir diğer yaralı çıkartılıyordu. Akademiden Hüseyin Irmak. Sırtında volkan gibi bir yara vardı. Arkadaşları Hüseyin Irmak'ı aldılar. Kana bulanan gömleğini çıkartıp bir arabaya yerleştirdiler. Arabanın arka kanepesinde diğer bir genç yatıyordu. Ağzının kenarından ince bir şerit halinde kan sızmış, çenesine kadar inip donmuştu. Adı Turan Emeksiz'di. Malatya doğumlu orman fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz. Yanındaki arkadaşı ağlıyordu. Araba Gureba Hastanesi'nin bahçesine girdi. Yaralılardan ikisi de sedye ile ikinci cerrahi kliniğine götürüldü. Hüseyin Irmak nefes alıyordu. ''Yaşayacağım, yaşamak istiyorum.'' diye inliyordu. Turan Emeksiz ise nefessizdi. Gözleri kapanmıştı. Yüzünde hafif bir tebessümün izleri okunuyordu. Doktorlar bu yüzü beyaz bir örtü ile kapattılar. Hastanelerin durumu. Gazeteci notları arasında 28 Nisan akşamı hastanelerde alınan notlar var. Onlardan da bir bölümünü buraya alalım. 28 Nisan akşamı İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'nün odaları birer öğrenci yurdu halindeyken Haseki ve Gureba hastaneleri de cephe hastanelerini andırıyordu. Yaralılar gidip geliyor, sedyeler ameliyathanelere yaralı taşıyordu. Ayakta tedavi edilenlerden başka Hukuk Fakültesi'nin ikinci sınıfından Hüseyin Onur, Tıp Fakültesi'nden Mevlüt Kudunoğlu, Hukuk Fakültesi'nden Kenan Özten, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden Hüseyin Irmak, Hukuk Fakültesi'nden Cengiz Ballıkaya ağır yaralar almışlardı. Bunlar arkadaşları tarafından polisten kaçırılarak hastaneye kaldırılmışlardı. Eczaneler onlara fazla yardım gösterememişler, durumlarının ciddi olduğunu, mutlaka hastaneye götürülmeleri gerektiğini bildirmişlerdi. Nitekim Haseki Hastanesi'ne getirilenlerden Hüseyin Onur'un sol kasığından kan fışkırıyordu. Kurşun damarı delmişti. Operatör Muzaffer Ertem'in ifadesine göre nabız ve tansiyonu ölçmek imkansızdı. Zira Hüseyin Onur kanının dörtte üçünü kaybetmişti. Onur daha sonra sol bacağı kesilmek suretiyle kurtulabilecekti. Tıp fakültesinden Mevlüt Kudunoğlu ise yaralı Hüseyin'i bir taksiye bindirdikten 3-5 dakika sonra bir polis grubu tarafından cop ve tabanca kabzasıyla kıyasıya dövülmüş, ciddi bir şekilde yaralanmış, arkadaşının hemen ardından da o da hastaneye gelmişti. O anda tespit edilebilen bu yaralılardan başka daha birçoğu cop ve atnalı darbeleriyle yaralanmış, tedavilerini ayakta yaptırıyorlar, bir kısmı da diğer hastanelere, evlere ve eczanelere taşınıyorlardı. Bir ana baba günü yaşayan hastanelerde yaralı sayısını tam tespit etmeye imkan yoktu. Bütün doktorlar, asistanlar, hemşireler canla başla çalışıyorlardı. Ankara'da neler oldu? İstanbul'da bütün bu olaylar devam ederken haberlerinin Ankara'ya yansıması tabii o zamanın iletişim koşulları arasında çok hızlı ve ayrıntılı değildi. Ama o haberler Ankara'yı büyük bir heyecan içine soktu. Bir gün önce meclisi olup bitenlerin demokrasiye karşı büyük bir darbe olduğuna inananlar, İstanbul'daki gösterileri ne kadar haklı olduklarının bir göstergesi olarak algılıyorlardı. Yetki kanununu çıkaranlar ve onu destekleyenler de o olayları muhalefetin iç ve dış çıkar çevrelerinin desteklediği bir komplonun göstergesi olarak görüyorlardı. Bu gibi durumlarda örneklerine sık sık rastlanan bir değerlendirme içindeydiler. İktidarın en yetkili kurumu olan Demokrat Parti Yönetim Kurulu o sabah Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı olağanüstü bir toplantıdaydı. Toplantı İstanbul'daki olaylardan önce düzenlenmişti. Geçen bölümde belirtmiştim, meclisteki yetki kanunu görüşmeleri bittikten ve DP'nin meclis grubu toplantısı yapıldıktan sonra Başbakan Menderes partinin üst kurulu olan Genel Yönetim Kurulu'nu da ertesi sabah için toplantıya çağırmıştı. Kurul yetki kanununun çıkışından sonra iktidarın gelecekteki siyasi çizgisi üzerinde görüşmelerde bulunacaktı. İstanbul Üniversitesi'nde başlayan olayların haberleri kurula o görüşmeler sırasında geldi. Nasıl geldiğini ve hangi etkiyi yaptığını Profesör Rıfkı Salim Burçak anılarında anlatıyor. Bazı bölümlerini buraya alıyorum. İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik İstanbul ile devamlı temas halinde bulunuyor ve aldığı bilgileri kısa aralıklarla bize aktarıyordu. 300-400 kişi ile başlamış olan protesto hareketi az sonra 6000 kişiye çıkmış ve heyecanlı kalabalık polisle de çatışmaya girişmişti. Rektör Sıddık Sami Onar kalabalığın içinde yere düşerek yaralanmıştı. Ölüm vakalarının bulunduğu hakkında da haberler vardı. Göstericiler polis kordonunu yararak veznecilere doğru inmeye başlamışlardı. İstanbul'da ciddi bir durumun mevcut olduğu anlaşılıyor ve heyecan kurul üyelerine de sirayet etmiş bulunuyordu. 61. Ayrımın sonu. Sayfa 661.